Ayrım 4.
Kim yanar bencileyin, hem donar bencileyin, yolunda bir çırayım, gündüzün geceleyin. Yanıyor öyle içim, anlatmaya yok gücüm, seni sevmekten başka var mı benim bir suçum? Leyla gözyaşları döküp böyle yanar yakılırken birden şaşılası bir sesle bir ezgi söylendiğini duydu. Birisi Mecnun'un şu şiirini okumaktaydı. Yoksun sandığım yerde, vardan daha çok varsın. Sen bendeyken zamanın ötesine uzarsın. Nerede kavuşmuş varsa birbirini azaltır, arttırır ayrılıklar, yalnızlık bizi sarsın. Yansak kavuşmak için yine de olanaksız, ben derin bir uçurum, sen başı gökte yarsın. Sen varsam ben de varım, ben varsam sen de varsın. Benim yokluğum dende arttığımca artarsın. Tüm acılar bizimdir, yazgımız ölümsüzlük. Yokmuş gibi yaşarız, yok olunca da varız. Ben Leyla Leyla diye, sen Mecnun Mecnun diye. Ben kendimi ararım, sen kendini ararsın. O ezgiyi söyleyen Mecnun'un şiiriyle şöyle diyordu. Mecnun'un da Leyla'dan aşağı kalır yanı var sanma. Gerçi Leyla'nın derdi çoktur ama Mecnun'unki denli olamaz. Leyla'nınki bir iğne yarasıdır ama Mecnun'un yarası yanında kılıç yaraları bile hiç kalır. İpekliler giyinmek Leyla'ya dokunuyor. Oysa Mecnun'a zincirler neşe veriyor. Leyla'nın tuzağına tutulan Mecnun'dur. Ya Leyla kime gönül vermiş? Leyla bu şiiri duyunca kendi derdini unuttu. Demek Leyla'nın aşkı kıvılcımsa Mecnun'unki ateş. Ateşin yanında kıvılcım ısısı nedir ki? Leyla Mecnun'un başındaki derdin kendisininkinden aşkın olduğunu anladı. Bu İbn-i Selam'ın Leyla'ya vurgunluğudur. Leyla gezip dolaşarak avunamayınca evine döndü. Süslendi, türlü süslere bezendi. Her süsün elbet bir ereği vardır. O da renginin uçukluğu belli olmasın diye soluk renkli şalvarla gömlek giymişti. Başının dumanına uygun diye saçlarını menekşe rengi kordela ile bağlamıştı. Acı inlemeleri duyulmasın diye de ayaklarına yürüdükçe çınlayan ayak bilezikleri takmıştı. Gözyaşları belli olmasın diye yanağına inciler sarkıtmıştı. Güzel başına çiçekler serpmiş, eteğini ince beline dolamış, gözyaşlarından inciler dökerek ağır ağır yürüyordu. O bölgede İbn-i Selam adında tanınmış, işleri yolunda, büyüklerin beğendiği soylu bir kişi yaşardı. İbn-i Selam'ın her ne dileği olmuşsa Tanrı yerine getirmişti. İşte bu mutlu adamın kahyası bir gün avlanmak için kırlara çıkmıştı. Kahya altında at, kolunda şahan giderken yolu üstünde Leyla'yı gördü. Leyla'nın yüzüne bakmasıyla ne canında ne teninde güç kaldı. Ateşe düşüp yok olan cıvaya döndü. İsteksizlenerek avdan vazgeçip eve döndü. Yolda gördüğü Leyla'nın güzelliğini efendisi İbn-i Selam'a anlata anlata bitiremedi. İbn-i Selam Leyla'nın güzelliğini başkalarından da o denli çok dinlemişti ki, sonunda duyduklarına dayanamayıp, çok değerli bir ressamı Leyla'nın resmini yapsın diye görevlendirdi. Ressam Leyla'nın resmini yaparak İbn-i Selam'a getirdi. Leyla'nın resmini görünce İbn-i Selam'ın aklı başından gitti. Gönlüne düşen aşk ateşinin acısıyla gece gündüz ağlar oldu. Leyla ile evlenme yollarını araştırdı. Leyla'nın babasına gönderecek bir elçi buldu. Bu adam öyle etkili konuşurdu ki söz söylemeye başladığı zaman sözleri taşın bile biçimini değiştirebilirdi. İbn-i Selam elçiye pek çok para verip Leyla'yı istemeye yolladı. Talihli bir adam olan İbn-i Selam, gönlü bu mutluluğa ererse bütün hazinesini, malını bu uğurda harcayacağını, gerekirse sevgisi uğruna canını bile vermekten çekinmeyeceğini ileri sürdü. Elçi gidip bu sözleri söyleyince Leyla'nın ana babası razı oldu. İbn-i Selam'a haber uçurulup mutluluk muştusu verildi. İbn-i Selam sevinçten coşup uçtu. Hazinelerini açtı. yığın yığın değerli taşları ortaya saçtı. Hazinelerinden altınlar, inciler çıkarıp dağıttı. Yoksulları zengin etti. Oralarda Nevfel derler bir bey vardı. Yiğitlikle ünlüydü. Kılıcıyla her türlü anlaşmazlığı çözümlerdi. Herkes onu tanır bilirdi. Hem Sevi yollarında uzun yollar almış, hem de dağın çilesini çekmişti. Bir gün evindeki bir toplantıda sanatsever biri, Mecnun'un şiirlerinden birini okudu. Nevfel şiiri çok beğendi, kimin şiiri olduğunu sordu. Mecnun'undur dediler. Mecnun nicedir, durumu nasıldır diye sordu. Oradakiler de Nevfel'e, Efendimiz bir ay yüzlü güzel onu perişan etti, Mecnun da kendini kapıp koyverdi, kötüledi. Kurtla kuşla gezer dolaşır oldu dediler. Nevfel de Mecnun'u bulup konuşmak için adamlarıyla çölün yolunu tuttu. Nevfel yanına geldiğinde Mecnun bir kıyıda yalnız başına süklüm püklüm duruyordu. Yanını yöresini kurtlar kuşlar almıştı. Yabanıl hayvanlar duvar gibi dört yanını çevirmişti. Bu hayvanlar Nevfel'le adamlarının geçmesi için çemberi açtılar. Nevfel bir dost gibi Mecnun'un yanına geldi. Ona dedi ki, ''Zavallı hasta, çektiğin bu sıkıntı nedir? Bu yıkıntıda bir hazineyi ziyan ediyorsun. Yabanıllar senin değerini ne bilsin? Mutluluğunu soydaşlarından istesene. Kendin halden anlarsın, sen de halinden anlayanları ara. Böyle perperişan çöllere düşme. Artık tasa çekme. Ben senin derdine ortak olunca, çok geçmez sevgilin de senin olur. İş altınla olacaksa yük yük altın dökeriz. İş savaşmaya kalırsa biz kan dökelim, sen de yağmala. Yeter ki benimle arkadaş ol. Sen benimle olursan sevgilin de senin olur. Mecnun da karşılık olarak şöyle dedi. Çağımızın biricik yiğidi. Durumumu düzeltmek isteyenler çok oldu. Ama ne yapıldıysa o peri ele avuca girmedi. Topraklara çok altın saçıldı ama ürün alınamadı. Senin yardımın çok ama benim talihim yok. Talihime güvenemem. Dileğim hiç olacak gibi değil. Bu iş için uğraşıp bir de istediğin sonucu alamazsan, hem dostum bana yar olmayacak hem de bütün dostlarım düşman olacak. Bana yararın olmaz, hiç olmazsa kendine zararın olmasın. Mecnun gözlerinden yaşlar akarak bir şiir söyledi. Her kime canım dedim, benden canım istedi. Gözlerimden yaş değil, aksın kanım istedi. Ben kime bağlandıysam bir güler yüz görmedim. Her kime derdimi açtım, o dermanım istedi. Derdimi açtıklarım benden de dertli çıktı. Yetişin aman dedim, o amanım istedi. Bir adım var, gün gelir, adım sanım da kalmaz. Güvendiğim zaman da adım sanım istedi. Leyla'yı düşünmekten yaşamaya zaman yok. Bu gizi kime açsam ki zamanım istedi. Yandım dost yalım yalım, tüttüm dost duman duman. Yanıp salt duman oldum, dost dumanım istedi. Bunun üzerine Nevfel bir daha üsteledi. Olgun bir kişisin, benim görüşümdeki gürlükten yararlan, aymaz olma. Tanrı'ya şükür çabam var, çabam denli gücüm var. Sen Tanrı'ya yakar ki bu işle ilgilenenler bize yardımcı olsunlar. Onlar bize yardım ederse işler kolaylaşır. Mecnun da umuda kapılıp mutlulukla alışkanlığını bıraktı. Üstünü başını silkeledi, tozdan topraktan arındı, yüzünü gözünü sildi, sakalını tırnağını kesti. Nevfel de sözünde durup canla başla ona yardım etti. Mecnun eline kalemi alıp Leyla'nın kabilesine mektubu yazdı. Ey yüce yerin ulu kişileri! Tanışınız olan bana yabancı gibi davranmayın. Güler yüzle beni sevindirin. Leyla'yı ben Mecnun'a verin. O bana göre, ben de ona göreyim. Neden kötülük güdüp gönül incitiyorsunuz? Kavgasız gürültüsüz bir mutluluğa erişirsek, bu hepimiz için inci ve altın hazineleri demektir. Bu iyilik işine engel çıkarılırsa, o zaman söz kılıçların, mızrakların olacaktır. Mızrağın acı sözü, kılıcın keskin vuruşu hazırdır. Leyla'nın kabilesi mektubu alıp durumu öğrenince şu cevabı gönderdi. Bizde deliliğe ilaç bulunmaz. Bizde çılgınlara özgü yarar şeyler yoktur. İnci hazinelerinle övünme, bize hazinemizdeki kendi incimiz yeter. Boşuna kılıçtan mızraktan da söz etme, çünkü bizim de kılıcımız mızrağımız var. Bu Nevfel ordusuyla Leyla Uruğ'un savaştığıdır. Nevfel, Leyla'nın kabilesinden gelen sert cevabı alınca öyle kızdı ki, güzel kadınlara boş verdi, şarap içmeyi de boşladı. Sayısız asker topladı, borular çaldırdı, bayrak açtırdı. Leyla'nın Uruğ'u da durumu öğrendi. Onlar da kan dökücü askerler topladılar. Her iki yanda da sevecenlik diye bir duygu kalmamıştı. Savaşın gürültüsü patırtısı iyice kızıştı. Güneşin doğup karanlıkları yok ettiği bir sabahtı. Güneş alanı yıldızlardan almış, ışından kılıçlarını çalarak karanlığın kalkanını düşürmüştü. Güneşin hançeri vurdukça yeryüzünün karanlık zırhı parçalanıyordu. İşte bu sırada iki ordu satranç gibi dizilip birbirinin karşısına çıktı. Kimileyin kılıç can alıyor, kimileyin ok kan döküyordu. Vurdukça çınlayan kılıcın dili, yokluğun nice olduğunu anlatıyordu. Göz göz olmuş zırhlar, halkın durumuna ağlayıp kan saçıyordu. Mecnun savaşanlara bakıp bir yana çekildi. Utanmıştı, tasalıydı ama korkusuz duruyordu. Çarpışan iki ordudan biri, sanki içinde bayrağını çekmişti. Beri yandan öbür ordunun yenmesini diliyordu. Ordunun biri ona yardımcıydı, derdine ortaktı. Ama öbür ordu da sevgilisinin Uruğ'un askerleriydi. Mecnun sevgilisinin askerlerinin yenmesini istiyordu. Büyük bir çelişki içindeydi. Kendi ordusundan bir erin öldüğünü görünce Tanrı'ya şükrediyor, sevgilisinin ordusundan bir er ölürse dertlenip ağlıyordu. Elinden gelse hançer savurup kendi askerlerini ot biçer gibi biçmek isterdi. Mecnun işte bu çelişki içindeyken oradan birisi dedi ki, ''Ey bahtı kara, insan hiç düşmanının başarısını ister mi? Biz senin için canımızı hiçe sayıyoruz, sense düşmanın yenilgisini istiyorsun, utkusunu bekliyorsun. Bu ne akılsızlık? Akıllıyım diyorsan ya bu davranışının anlamı ne?'' Mecnun da ona şöyle dedi, ''Ben canımı sevgilimin yoluna adamışım. Ona kavuşmak umudu besliyorum. Savaşan sevgilimin askerleri olunca düşman da olsalar onları öldürmek güzel değil. Güzel olan hem benim sevgilime kavuşma fırsatı bulmam hem de sevgilimin askerlerinin yenmesidir. O zaman sevgilim ya canımı alıp beni öldürür ya da beni tutsak eder. Şimdi bu savaşta ise aklım karıştı. Bana düşmanım dost, dostum da düşman görünüyor.'' Savaş ilerledikçe az kalsın Nevfel yenik düşüyordu. O gün sabahtan akşama dek savaş sürdü. İki ordu da başarıya ulaşamadı. Gecenin askerleri olan yıldızlar gök alanını kaplayınca ancak o zaman durup dinlenme olanağı çıktı. Ölüm can almak için ara verdi. Askerler sıra sıra karşı karşıya oturdular. Nevfel arkadaşlarına içini döküp dedi ki, ''Şu zorlu durumu çözümleyin bakalım. Ben savaş göklerinin güneşiyim. Yeryüzünün en yürekli yiğidiyim. Sert kılıcımın gücüne kimse karşı gelemez. Savaş sanatındaki ustalık da üstüme yoktur. Ama bu savaşta nasıl oldu anlayamadım, utku bize gülmedi. Demek Tanrı'nın isteği böyle. Bunda Tanrı'nın sevdiği bir kulun duası etkili oluyor.'' Askerleri Nevfel'e komutanım dediler. Senin Mecnun'dan haberin yok. Biz onun uğruna canımızı hiçe sayarken o düşmanlarımızın kazanması için dua etti. Biz onun mutluluğu için çarpışırken o düşmanın yengisini bizim de yenilgimizi istedi. Bunun üzerine Nevfel savaşı sürdürmekten vazgeçti. Durumun terse dönmesinden, savaşta başarısızlığa uğramaktan korktu. Ama bu kararını doğru bulmadı. Düşmanı yenip bir daha da Leyla'nın adını ağzına almamaya ant içti. Ertesi sabah ortalık aydınlanınca yine iki ordu çarpışmaya başladı. Pehlivanlar ellerine gürzlerini, yiğitler kılıçlarını, erler topuzlarını aldılar. Başlar kesilip kanlar döküldü. Çok can gövdeden uçtu. Oklar gövdelerde canlar uçsun diye pencereler açtı. Ok demirleri zırhlara saplandı. Sonunda ilk günkü savaşın tersine Nevfel ordusu yengiyi kazandı. Yenilen düşman yalvarıp yakardı. Leyla'nın babası başını açıp gözyaşları içinde dedi ki, "Ey usta savaşçı! Bunca acı çekilmesinin nedeni Leyla ise ben onu kendi isteğimle vermiyor değilim. Bildiğin gibi törelerimiz, yöntemlerimiz var. Bir kız iki erkeğe birden verilmez, ayıptır. Leyla uruğumuz içinde bir erle nişanlanmıştır. Söz kesilmiş, artık ona bağlanmıştır. Senin yargın bu töreyi bozacaksa, hiç olmazsa onu başkasına verme, kendin al. Gül yaprağımı yerlere verme. Namusumuzu kötüleyip bizi dillere düşürme." Nevfel de ona şöyle dedi, "Ey seçkin soylu kişi, ben adaletten, insaftan ayrılmam. Hem de bu savaşta güçsüzlere çektirdiğim sıkıntılardan ötürü utançlıyım. Tanrı da biliyor ki kendi çıkarım için savaşmadım. Bir zavallıyı korumak, bir hastayı sağaltmak istemiştim. Ama o hastanın kendisine verilen ilaçları almadığını görerek yaptığım kıyıcılıktan pişmanım. Dilerim Tanrı bu yanlış davranışımı bağışlaya. Ne senin malında, ne çoluk çocuğunda, ne de kızında gözüm var, hepsi senin olsun. Sen hadi git, artık güvendesin. Bundan sonra kötülerden, kötülüklerden korkma." Bu sözleri söyledikten sonra savaş araç gereçlerini topladı. Savatlarını, savaş giysilerini üstünden çıkardı. Yurduna dönmek üzere yola koyuldu. O sırada Mecnun yolunu kesip ilenmeye başladı. Ağzına ne geldiyse söyledi. "Ey verdiği sözü tutmayan, ey sözünün eri olmayan, senin sözüne bağlılığın böyle midir? Damgasız para ne işe yarar? Bol keseden atıp tuttun, sonuç alamadıktan sonra o sözlerin hepsi boş. Gölgen geniş ama neye yarar? Tam bizi serinletecekken yitti." Orada bulunanlar Mecnun'u yatıştırmak için, "Sana Leyla'dan daha güzel bir kız bulalım. Gel kolay işini güçleştirme," dediler. Verilen bu öğütlerin, salıkların Mecnun'da hiçbir etkisi olmadı. Zincirinden boşanmış aşk isteğinin önüne geçilir mi hiç? Mecnun yine üstünü başını paralayıp parçalayarak ağlıya inliye çölün yolunu tuttu. Bu Mecnun'un dilenci kılığında Leyla'yı gördüğüdür. Günlerden bir gün tan ağarırken Mecnun çölde yabanıl hayvanlarla dolaşıyordu. Birden karşısına zincire vurulmuş bir tutsakla onu yeden yaşlı bir kadın çıktı. Tutsağa Mecnun'un içi parçalandı. Yaşlı kadına, "Kimdir bu, suçu nedir, anlat bana," dedi. Koca karı da gizini açığa vurdu. "Bu düşman değil, dosttur, ben hastayım. Çoluk çocuğumu geçindirmek zorunda bir yoksulum. Bu zavallıyı sorarsan o benden de hasta. Durumu benden de kötü. Geçinebilmek, kendimizi acındırıp insanlardan bir şeycikler koparabilmek için hileye başvurduk. Çocuklarımıza yiyecek sağlamak için insanları aldatıyoruz. Gördüğün bu durum bir oyundan başka bir şey değildir. Bu kendisini sanki bir cana kıymış gibi gösteriyor, ben de sanki bu suçluyu tutmuşum gibi kendimi tanıtıyorum. Sözde ben buna döktüğü kanı ödetmek istiyorum. Bu katil de gezip dilencilik yaparak bana olan kan borcunu ödeyecek. Ekmek parası için yaptığımız şu oyuna bak. Ev ev, kapı kapı dolaşıp dilenerek her ne kazanırsak aramızda üleşiyoruz. Kazandığımızın yarısını ben alıyorum, yarısını da o." Mecnun koca karıya dedi ki, "Yanlış yapıyorsun. Bu zinciri delilere vurmak gerekir. Gel benim dediğimi yap. Bu adamı özgür bırak, yerine beni bağla. Gölgen gibi seninle dolaşırım. İyi yürekli kişilerden yardım isterim. Az çok her ne toplarsam hepsini sana veririm. Yalnız benim tek isteğim var. Evden eve dolaşırken belki benim çolpan yıldızımla karşılaşırım." Koca karı çıkarı olur umuduyla sevindi. Önceki tutsağı özgür bıraktı. Mecnun kendini zincire vurdu. Böylece çılgınlar için bir yasa koydu. Zincir şakırtılarına uyarak ağladı. Kendi zinciriyle konuşmaya başladı. Benim gizlerimi bilen zincir, sen bir bela hazinesini bekleyen canavarsın. Senin tasalarını anlatmak için bin ağzın var. Her kımıldayışta çığlıkların yükselir. Baştan ayağa delik delik olan gövden, gönlündeki gizlileri açığa vuruyor. Ey sevgilisinin bakışını gözleyen, sevgilisine bakmak için senin bin gözün var. Mecnun kapı kapı dolaşıp dilenmek için koca karıyla yola koyuldu. Dolaşıp dururken Leyla'nın uruğu göründü. Yaşlı kadın Mecnun'un zincirine bağlı olan ipi eline alarak uruğun evlerini bir bir dolaştı. Sıra Leyla'nın evine gelince Mecnun kendinden geçti. Ayakları birbirine dolandı. Meyhane kapısı önüne yıkılan esrik gibi oraya yığıldı. Elinde olmadan öyle bir ah çekti ki Leyla evin içinden duydu. Leyla Mecnun'un sesini tanıyıp çılgına döndü. O da bir ah çığlığıyla çadırın kapısını açtı. Yaşlı gözlerini Mecnun'a çevirdi. Bir de baktı zavallı kaygılardan o denli güçsüz düşmüş ki göze çarpmaz denilecek gibi. Boyu kaşları gibi bükülmüş. Yüzü gözyaşları gibi süzülmüş. Yalnız gözlerinde anlayış kalmış. Tasalar içinde olduğu besbelli. Mecnun Leyla'sını görünce inleyerek şu şiiri söyledi. Hançer perçemlerini düşürüp kaş üstüne, yoksul gönül evinde koymaz taş taş üstünde. Baştan yenik düşmüşüz andımız barış üzre, bulunmaz hiçbir istek bizde savaş üstüne. Tutsağı olduğumuz güzel cana susamış, istediği can ise verdik can baş üstüne. Seveni sevdiğinden ölüm de ayıramaz, yeter ki tutkun olsun yiğit yoldaş üstüne. Bir düş müdür gördüğüm yoksa gerçek sevgilim, neden kor burada bizi gider telaş üstüne? Öyle baktım yürekten göz bebeğimde kaldın, ağlasam Leyla damlar gözümden yaş üstüne. Mecnun Leyla'nın yüzünü görünce bunu kendine şölen bildi. Yüzüne bakınca gönül gizini açığa vurdu. Ahları çığlık çığlık göklere yükselerek Leyla'ya yalvarmaya başladı. Ey tanrıçam, suçumun ne olduğunu söyle bana. Buyurultuna aykırı bir davranışta mı bulundum? Yoksa düşmanlara mı uydum? Bu dedikoduları ara bozucular mı uyduruyor? Senin kapının toprağından ayrılınca halim perperişan oluyor. Çöllerde ne bir yakınım ne bir yoldaşım var. Sevgilim benim tasamı hiç çekmiyorsun. Bu umarsız nerededir diye beni arayıp sormuyorsun. Benden habersiz görünmen şaşılası bir şey. Yoksa bu bir kızgınlık belirtisi mi? Beni neden böyle aşağılıyorsun? Suçum varsa işte geldim boynumda zincir yere çöktüm. Tanrı adına ant içiyorum. Eksikli oluşumu bağışlatmak için hiçbir neden göstermeyeceğim. Buyurultu senden, uymak da benden. Güzelim, benim yüzümden üzülme. İster as, ister kes, buyruğunu yürüt. Dahası gel ortada hiçbir pürüz bırakma, öldür beni ama utandırma. Lale yanaklı, amber tüylü, yılan saçlı. Ayağım kaygı zincirine bağlı. Deliler içinde en başta ben geliyorum. Anladık dostun kastı ki insanlığımıza, düşmanlar ağlar bizim perişanlığımıza. Öyle çok tasamız var ki, öyle çok giyasımız, her gelen üzgün gider, şen gelip yanımıza.